Ayrım 15.
Alanı büyük ölçüde boş bir atom göz önüne alındığında alfa parçacıklarının neden büyük bir çoğunlukla hiçbir engelle karşılaşmamış gibi altın yapraktan geçtikleri açıklık kazanmaktaydı. Mikroskopla görülebilen nesnelerden bile küçük olan atomdan daha da küçük olan çekirdek ve elektron gibi parçacıkları hayalde canlandırmak kolay değildir. Rutherford'un modelini çizdiği atomu bir futbol stadyumu büyüklüğünde düşünürsek, çevresinde birkaç sineğin döndüğü çekirdek bu alanda bir golf topu büyüklüğünde olacaktır. Rutherford kuramcı bir bilim adamı değildi. Ona göre her problemin çözümü deney sonuçlarıyla sınırlı tutulmalıydı. Öyle ki ortaya koyduğu atom modelinin kuramsal açıklama gerektiren önemli bir sonuca duyarsız kalmıştı. Üstelik atom modeline ilişkin deneysel kanıtları yerleşik fizik yasalarıyla da tam bağdaşır değildi. Örneğin negatif yüklü elektronlar belirtildiği gibi gerçekten çekirdek çevresinde hızla dönüyorlarsa bunların da devinen diğer elektrik yükleri gibi radyasyon oluşturmaları gerekirdi. Bir elektrik yükünün antende yukarı ve aşağı hareket ettirildiğinde radyasyon üretmesi buna bir örnektir. Çekirdek çevresinde dönen elektron gerçekten radyasyon çıkarsaydı çok geçmeden yavaşlayıp çekirdeğe kapanması ve atomun tümüyle çökmesi beklenirdi. Soruna kuramsal açıklamayı ortaya koyan kişi daha sonra Rutherford'un seçkin öğrencisi olan Niels Bohr'dur. Rutherford 1908'de Nobel ödülünü, 1914'te Lord ünvanını aldı. 1919'da Cavendish laboratuvarının başına geçti. Cavendish, onun yönetiminde çok geçmeden dünyanın başta gelen deneysel fizik merkezi oldu. Burada giriştiği ilk çalışmalarından biri yine alfa parçacıklarını kullanarak bir elementin başka bir elemente yapay dönüşümünü gerçekleştirmek oldu. Deneyde alfa parçacıklarının nitrojen atomları gibi daha hafif atom çekirdeklerine çarptırıldıklarında geriye sapmaksızın çekirdekle kaynaştıkları ve nitrojen atomunun oksijen atomuna dönüştüğü görülür. Bu süreçte başka bir parçacığın ortaya çıktığını saptayan Rutherford, çekirdeğin temel taşı saydığı pozitif yüklü bir parçaya proton adını verdi. Kütlesi bakımından diğerlerine benzeyen ama elektrik yükü olmayan üçüncü bir parçacık daha söz konusuydu. Nötron denen bu parçacığı Rutherford'un asistanı James Chadwick 1932'de bulur. Bu bilimsel araştırmaya bol paranın henüz akmadığı bir dönemdi. Cavendish'te bile deneyler derme çatma denilebilecek basit araçlarla sürdürülüyordu. Rutherford'u ziyarete giden tanınmış bilim yazarı Richie Calder gördüklerini şöyle anlatmıştı. Konuşmamı sürerken bir ara işlerin nasıl yürüdüğünü görmek ister misiniz diyerek kolumdan tuttu. Beni laboratuvarın yüksek voltaj bölümüne götürdü. Karanlık denilebilecek bir odaya girmiştik. Yapay bir şimşek çakıp duruyordu. Sonra parçalanan atomları kaydeden bir sayacın tıkırtı seslerini duyduk. Atom parçalayıcı dedikleri bir makinenin önündeydik. Günümüzdeki yüksek voltaj akseleratörleriyle karşılaştırıldığında son derece ilkel kalan bir makine. Rutherford ve ekibi işte bu araçlarla çalışıyorlardı. Paramız olmadığı için kafamızı kullanmak zorundayız diyordu Rutherford. O yalnız araçlarının basitliğiyle değil, bilime yaklaşımındaki basit tutumuyla da övünç duymaktaydı. Kendim çok basit olduğum için diyordu. Doğanın da temelde basit olduğuna inanıyorum. Rutherford bir dizi seçkin fizikçi yetiştirmekle kalmadı, onlara büyük bir esin kaynağı da oldu. Nükleer fizik onun dünyasıydı. Bu alandaki öndeğilerinden pek azı yanlış çıkmıştır. Yanılgılarından biri çekirdekteki saklı enerjinin sürgüt kilitli kalacağı inancıydı. Ölümünden çok değil 2 yıl sonra bu enerjinin atom bombasına dönüştürülebileceğine artık kesin gözüyle bakılıyordu. Neyse ki şansı bir kez daha yüzüne gülmüştü. Hiroşima'daki korkunç patlamayı duymayacaktı. Albert Einstein, 1879-1955. Okula gitmem neden gerekiyor babacığım? Sert görünüşlü baba, 8 yaşındaki oğlunu tepeden süzdü. Albert, Kara cahil biri olarak mı büyümek istiyorsun yoksa? Kara cahil de ne demek? İyi döşenmiş geniş salonun öbür ucundan bir kahkaha yükseldi. Baba ile oğul birlikte büyük piyano başındaki anneye döndüler. Ah Hermancığım, biliyor musun? O oyunda Albert'le başa çıkamayacaksın. Doğrusunu istersen ne demek istediğini anlayamıyorum diye kekeledi kocası. Eski bir Macar halk şarkısını çalmayı sürdüren Bayan Einstein, haydi haydi, bilmemezlikten gelme. Bilmiyor muyum sanki? Albert'i soru sormaktan vazgeçirmek için sorusuna soruyla yanıt vermek taktiğini. Ama görüyorsun ya, yürümüyor, dedi. Albert seyirterek annesinin yanına gitti. Tuşlar üzerinde kayan usta parmaklar ona bir anda ne sorduğunu unutturmuştu. Piyano şarkı söylüyordu adeta. İki tuşa sert bir vuruşla çalmasını noktalayan anne, taburesinde döndü, oğlunu kolları arasına aldı. Albert'in koyu gür dalgalı saçlarının üstünden kocasına gülümsedi. Görüyorsun ya, Albert'i soru sormaktan alıkoymanın bir yolu vardır. Benim müziğim. Baba da gülümsedi. Bir şey demeye kalkmadan oğlan annesinin kucağında dönerek, soru sormak kötü bir şey mi diye sordu. Bu kez gülme sırası babasındaydı. İşte sana, boşuna övünme, senin müziğinin de onu durduracağı yok. Anne kocasını duymazlıktan gelerek oğluna döndü. Soru sormanın hiçbir kötü yanı yok tatlım. Yeter ki soruların karşındakini küçük düşürmeye ya da kırmaya yönelik olmasın. Ama ben öyle bir şey yapmıyorum anneciğim. Bilmediğim o kadar çok şey var ki sorarak öğrenmek istiyorum. Anne gururla gülümsedi, baba ise biraz duraksamalı. Peki dediğin gibi gerçekten her şeyi öğrenmek istiyorsan yavrum, okula neden gitmen gerektiğini nasıl sorabilirsin? Okul soruların yanıtlandığı yer değil midir diye araya girdi. Değildir babacığım, dedi çocuk. Yanıtlamak şöyle dursun, soru bile sordurmuyorlar insana. Okuldan hoşlanmıyorum. Hapishanedeymişim gibi sanki. Öğretmenler gardiyanlardan farksız. Sıralar arasında gidip gelen gardiyanlar. Karı koca birbirlerine tedirgin gözlerle bakıştılar. Albert'in bu suçlamalarına ne diyebilirlerdi ki? İşte her şeyi sorgulayan bu çocuk, ileride büyük bilimsel atılımların yanı sıra özentisiz, erdemli bilge kişiliğiyle de tüm dünyanın ilgi odağı olacaktı. Albert Einstein, Güney Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibi olan babası başarılı bir iş adamı değildi. Annesinin dünyası müzikti. Özellikle Beethoven'un piyano parçalarını çalmak en büyük tutkusuydu. Aile Musevi kökenliydi ama dinsel bağnazlıktan uzak, açık görüşlü, kültürel etkinliklerle zengin bir yaşam içindeydi. Ne var ki çocuğun ilk yıllarındaki gelişmesi kaygı vericiydi. Özellikle konuşmadaki gecikmesi aileyi telaşa düşürmüştü. Albert içine kapanıktı. Çocukların arasına katılmaktan, oyun oynamaktan hoşlanmıyordu. Okulu sıkıcı buluyor, ezbere dayanan eğitim disiplinine katlanamıyordu. Cimnazyumda geçen orta öğrenimi mutsuz ve başarısızdı. Mühendis amcasının özel ilgisi olmasaydı, belki de öğrenimden tümüyle kopacaktı. Amca, yeğene cebir ve geometriyi sevdirdi. Geometri, özellikle Albert'i bir tür büyülemişti. Einstein yıllar sonra amcasına borcunu şöyle dile getirir. Çocukluğumda yaşadığım iki önemli olayı unutamam. Biri, 5 yaşımdayken amcamın armağanı pusulada bulduğum gizem, diğeri, 12 yaşımdayken tanıştığım Öklit geometrisi. Gençliğinde bu geometrinin büyüsüne girmeyen bir kimsenin ileride kuramsal bilimde parlak bir atılım yapabileceği hiç beklenmemelidir. Einstein yüksek öğrenimini güç koşullara göğüs gererek Zürih Teknik Üniversitesi'nde yapar. Mezun olduğunda iş bulmak sorunuyla karşılaşır. Üniversitede asistanlık bir yana ortaokul öğretmenliği bile bulamaz. Sonunda bir okul arkadaşının yardımıyla Bern Patent Ofisi'nde sıradan bir işe yerleşir. Ama asıl dünyası olan bilimden kopmaz, çok geçmeden büyüsü bugün de süren devrimsel atılımlarıyla yaratıcı dehasını kanıtlar. 1905'te Annelender Fizik dergisinde yayınlanan 3 çalışmasının her biri fizik tarihinde bir dönüm noktası sayılabilecek nitelikteydi. Bunlardan biri şimdi fotoelektrik etki dediğimiz bir olaya ilişkindi. Newton, ışığı tanecikler akımı, kimi bilim adamları ise dalga devinimi diye nitelemişti. Aslında ışığın davranışını açıklamada iki kuramın birbirine bir üstünlüğü yoktu. Ancak Newton'un adı parçacık kuramına bir tür ağırlık sağlamaktaydı. Ne var ki 19. yüzyılın başlarında Young'la başlayan Fresnel ve daha sonra Faraday ve Maxwell'in çalışmalarıyla pekişen deneyler dalga kuramına belirgin bir üstünlük sağlamıştı. Einstein'ın fotoelektrik çalışması bu gelişmeyi bir bakıma tersine çevirmekle kalmaz, Planck'ın 1900'de ortaya sürdüğü kuantum teorisini de çarpıcı bir biçimde doğrular. Daha az bilinen ikinci çalışma, Brown devinimi denen bir olayı açıklıyordu. 1850'lerde İngiliz botanikçisi Robert Brown mikroskopla polenleri incelerken taneciklerin su içinde gelişigüzel sıçramalarla devinim içinde olduğunu gözlemlemişti. Ancak bu gözlem 1905'e dek açıklamasız kalır. Einstein'ın bugün de geçerliliğini koruyan açıklaması oldukça basittir. Son derece hafif olan polenlerin ani kımıltıları su moleküllerinin çarpmalarıyla oluşuyordu. Gerçi molekül kavramı yeni değildi, ancak en güçlü mikroskop altında bile görülemeyecek kadar küçük olan moleküllerin varlığı ilk kez bu açıklamayla kanıtlanmış oluyordu. Yüzyılımızın başında Ernst Mach gibi kimi seçkin fizikçilerin bile gözlemsel kanıt yokluğu gerekçesiyle atom teorisine uzak durdukları bilinmekteydi. Öyle ki bu olumsuz tutum gazların kinetik teorisinin kurucusu Boltzmann'ı intihara sürükleyecek kadar ileri gitmişti. Einstein'ın açıklaması bu tutuma son vermekle fiziğin içine düştüğü bir tıkanıklığı giderir. 1905'in bilim dünyasına yeni bir ufuk açan üçüncü ve en önemli çalışması özel görecelik, Special Relativity kuramıdır. Bu kuram Einstein'ın genç yaşında kendini gösteren bir merakına dayanır. Daha 14 yaşındayken Einstein, "Bir ışık ışınına binmiş olsaydım dünya bana nasıl görünürdü acaba?" diye sormuştu. 19. yüzyılın sonlarında ışığın hızına ilişkin Michelson-Morley deneyi bu merakı derinleştiren bir sorun ortaya koymuştu. Ses ve başka dalga olaylarının tersine ışık hızının referans sistemine göre olmayışı. Saatte 100 km hızla ilerleyen bir lokomotifin iki istasyon arasında düdük çaldığını düşünelim. Sesin ön ve arka istasyonlara değişik hızlarla ulaşacağını biliyoruz. Öndeki istasyona normal ses hızından saatte 100 km daha fazla, arkada kalan istasyona ise saatte 100 km daha yavaş bir hızla ulaşır. Oysa trendeki insanlar için sesin hızında bir değişiklik yoktur. Ön ve arka uçlara normal hızıyla aynı anda ulaşır. Sesin hızı gözlemcinin hızına göreceldir. Işığa gelince Michelson and Morley deneyleri ışığın öyle davranmadığını göstermekteydi. Işık kaynağı ile gözlemcinin birbirine görecel hareketlerine ne olursa olsun ışık hızında bir değişiklik gözlemlenmemekteydi. Bu beklenmeyen bir sonuçtu. Çünkü sesin hava aracılığıyla yayıldığı gibi ışığın da esir denen gizemli bir ortam aracılığıyla yayıldığı ve gözlemcinin hareketine bağlı olduğu sanılıyordu. Esir gözlemlenebilir bir nesne değildi ama öyle bir kavram olmaksızın optik olgular nasıl açıklanabilirdi? Kaldı ki Maxwell'in elektromanyetik teorisi de esir türünden bir ortam varsayımına dayanıyordu. Einstein'ın getirdiği çözüm deney sonuçlarını yansıtan şu iki temel ilkeyi içermektedir. 1. Doğa yasaları ivmesiz hareket eden tüm sistemler için aynıdır. 2. Işığın hızı kaynağına göre hareket halinde olsun veya olmasın her gözlemci için aynıdır. Özel görecelik kuramının öncüllerini oluşturan bu iki temel ilke yeterince anlaşılmadıkça Einstein'ın devrimini kavramaya olanak yoktur. Kuramın içerdiği tüm önermeler bu öncüllerin mantıksal sonuçlarıdır. Aslında deneysel nitelikte olan bu iki ilkenin yol açtığı kuramsal devrim ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir. Ama sonuçlarına bakıldığında şaşkınlık yerine büyük bir hayranlığa bırakmaktadır. Sonuçlardan biri bir gözlemciye bağlı olarak nesnelerin hareketleri yönünde uzunluklarının kısaldığı, kütlelerinin arttığı öndeyişidir. Örneğin, bir topu ışık hızına yakın, yani yakın çünkü kurama göre ışık hızını yakalamaya ve aşmaya olanak yoktur, bir hızla uzaya fırlattığımızı varsayalım. Hareket dışındaki bir gözlemci için top bir tepsi gibi yassılaşırken kütlesi büyük ölçüde artar. Hızı kesildiğinde top önceki biçim ve kütlesine döner. Kurama göre hızı, ışık hızına erişen bir nesnenin oylumu sıfır, kütlesi sonsuz olur. Ancak öyle bir şey düşünülemeyeceğinden hiçbir nesnenin ışık hızıyla hareketi beklenemez. Başka bir deyişle, kütle eyleme direnç demek olduğundan, kütlenin sonsuzlaşması, hareketin yok olması demektir. Daha az şaşırtıcı olmayan bir sonuç da zamanın görecelliği. Örneğin birbirine tam ayarlı iki saatten birini çok hızlı bir roketle uzaya yolladığımızı düşünelim. Bu saatin yerdeki saate göre daha yavaş çalıştığı görülecektir. Roket saniyede yaklaşık 260 bin kilometre hızla yol alıyorsa, yerdeki saatin yelkovanı iki tam dönüş yaptığında roketteki saatin yelkovanı ancak bir tam dönüş yapacaktır. Oysa rokette bulunan gözlemci için öyle bir yavaşlama söz konusu değildir. Saat normal hızıyla çalışmaktadır. Ne var ki bu kişi dünyaya döndüğünde kendisini karşılayan ikiz kardeşini daha yaşlanmış bulacaktır. Kuramdan matematiksel olarak çıkan bu sonuçlar daha sonra deneysel olarak doğrulanmıştır. Kuramın belki de en önemli, yani atom bombası nedeniyle en çok bilinen bir sonucu da madde ve enerji eşdeğerliliğine ilişkin denklemdir. Büyük harf H eşittir, küçük harf M, küçük harf C kare. Denklemde E enerji, M kütle, C ışık hızı olarak kullanılmıştır. Başlangıçta bu ilişkinin önemi yeterince kavranmamıştı. Einstein'ın denklemi içeren yazısını yayınlamakla güçlükle karşılaştığını biliyoruz. Oysa küçük bir kütlenin büyük bir enerji demek olduğunu ortaya koyan bu denklem yıldızların, bu arada güneşin, ışığı nasıl ürettiğini de açıklamaktaydı. Kuramın evren anlayışımız yönünden de kimi sonuçları olmuştur. Bunlar arasında en önemlisi hiç kuşkusuz uzay ve zaman kavramlarını birleştiren dört boyutlu uzay zaman kavramıdır. Özel görecelik kuramı düzgün doğrusal, ivmesiz hareket eden sistemlerle sınırlıydı. Einstein'ın 1915'te ortaya koyduğu genel görecelik kuramı ise birbirine göre hızlanan veya yavaşlayan, yani ivmeli hareket eden sistemleri de kapsıyordu. Öyle ki birinci kuramı kapsamı daha geniş ikinci kuramın özel bir hali sayabiliriz. Özel görecelik Newton'un mekanik yasalarını değiştirmişti. Genel görecelik daha ileri giderek gravitasyon kavramına yeni ve değişik bir içerik getirmekteydi. Klasik mekanikte gravitasyon, kütlesel nesneler arasında çekim gücü olarak algılanmıştı. Buna göre, örneğin bir gezegeni yörüngesinde tutan şey, kütlesi daha büyük Güneş'in çekim gücüydü. Oysa, genel görecelik kuramına göre, gezegenleri yörüngelerinde tutan şey, Güneş'in çekim gücü değil, yörüngelerin yer aldığı uzay kesiminin Güneş'in kütlesel etkisinde oluşan kavisli yapısıdır. Böyle bir uzay yapısında nesnelerin başka türlü hareketine fiziksel olanak yoktur. Genel kuram ayrıca gravitasyon ile eylemsizlik ilkesini gravitasyon alanı adı altında tek kavramda birleştiriyordu. Bu noktada Einstein'ın Maxwell'in elektromanyetik alan kavramından esinlendiği söylenebilir. Nitekim tanınmış bilim tarihçisi I.B. Cohen'in bir anısı bunu doğrulamaktadır. Ölümünden iki hafta önce Einstein'ı ziyarete gitmiştim. Sekreter beni çalışma odasına aldı. İki duvar döşemeden tavana kitaplıktı. Bir duvar geniş penceresiyle bahçeye bakıyordu. Diğerinde iki tablo asılıydı. Elektromanyetik teorinin kurucuları Faraday ile Maxwell'in portreleri. Genel görecelik kuramının tüm mantıksal yetkinliğine karşın hemen benimsenmesi bir yana anlaşılması bile kolay olmamıştır. Eddington'a kuramı yalnızca 3 kişinin anlayabildiği söyleniyor, doğru mu diye sorulduğunda ünlü astrofizikçi bir an duraklar, sonra 3. kişinin kim olduğunu düşünüyordum der. Bir kez özel kuramın tersine genel kuram fizikte çözümü istenen herhangi bir soruna yönelik bir arayışın ürünü değildi. Sonra, kuramı doğrulayan gözlemsel bir kanıt henüz ortada yoktu. Üstelik, 1915'in teknolojik olanakları kuramın deneysel yoklanması için yeterli değildi. Kuramın öndeğillerinden yalnızca bir yoklanmaya el veriyordu. Ancak içinde bulunan savaş koşulları bunu da güçleştirmekteydi. Einstein kuramından öylesine emindi ki deneysel yoklamada ortaya çıkacak olumsuz herhangi bir sonucu kuramın yanlışlığı için yeterli sayacağını bildirmekten kaçınmıyordu. Olgusal yoklanmaya el veren öndeği şuydu. Kuram doğruysa güneşin gravitasyon alanından geçen bir ışık ışınının eğrilmesi gerekirdi. Bu etkiyi gündüz aydınlığında belirlemeye olanak olmadığı için güneşin tutulmasını beklemekten başka çare yoktu. Astronomlar güneşin 1919 Mayıs'ında tutulacağını, gözlem bakımından en uygun yerin Afrika'nın batısında Prens Adası olabileceğini bildirmişlerdi. Eddington'ın önderliğinde bir grup bilim adamının gerçekleştirdiği gözlem ve ölçmeler öndeğiyi doğrulamaktaydı. Sonuç İngiliz Kraliyet Bilim Akademisi tarafından açıklanır açıklanmaz bilim dünyası bir tür büyülenir. Einstein, Newton düzeyinde bir yücelik simgesine dönüşür. Kuram daha sonra başka gözlemlerle de doğrulanmıştır. Bunlardan birinin açıklanmasında klasik mekaniğin yetersiz kaldığı bir olaya, Merkür gezegeninin perihelisinin kaymasına, bir diğeri Güneş ve diğer yıldız atomlarının saçtığı ışığın frekans düşüklüğü nedeniyle spektral çizgilerin spektrumun kırmızı ucuna doğru kayması olayına ilişkindir. Özel görecelik kuramı gibi genel görecelik kuramının da ilk bakışta çelişik görünen ilginç sonuçları vardır. Örneğin, kurama göre evren büyüklük bakımından sonlu ama sınırsızdır. Genel kuram evrenin giderek ya da büyümekte ya da küçülmekte olduğunu içermektedir. Nitekim yıldız kümeleri üzerindeki gözlemler evrenin büyümekte olduğunu göstermiştir. Einstein bu kuramıyla da yetinmez. Yaşamının son 30 yılını daha da kapsamlı bir kuram oluşturma çabasıyla geçirdi.